adımız bile olmadığı için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, işte bugün yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi davet ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'ne nasıl ulaşabilirsiniz? Hemen telefonlarımızı ve bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, son zamanlarda üzerinde çok durulan, güzel bir gülüş için pek çok kişinin tercih ettiği bir yöntem olan diş estetiğini konuşacağız değerli hocamızla. Diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy hocamız bizlerle birlikte olacak programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında yurt dışında yaşayan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için alınması gereken tedbirler üzerine Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte olacak ve programımız Yaşayan Türküler köşemizde sürecek. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Değişmiş gördüm bu defa seni. Dertler yıpratmış koşan sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Ne kadar oldu görüşmeyeli, eski yaralar depreşmeyeli. Farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor,
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Son zamanlarda üzerinde çok konuşulan konulardan birini aslında bugün programda değerlendireceğiz. Herkes güldüğüm zaman çok güzel görüneyim, dişlerim çok güzel görünsün ister. Ve bunun için son zamanlarda sanki biraz daha emek vermeye başladık gibi görünüyor hocam. Nedendir? Hani önceden yapmıyor muyduk ya da neden son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başladı diş estetiği konusu?
Yapıyorduk, daha önce de yapıyorduk. Ama başlangıçta diş tedavilerinde fonksiyon, fonasyon öncelikli, fonksiyon çiğneme, fonasyon konuşma, estetik de onların arkasından geliyordu. Yani bizim hastalarımız rahatsızlıkları varsa
ağrım geçsin yeter.
Önce bir ağrım geçsin, işte çiğnememi doğru yapayım, yemeğimi rahat yiyeyim, estetik sonra gelir diye düşünüyorlardı, söylüyorlardı. Ama o zaman da öyle bir şey vardı. Biz o fonksiyonu yerine getirdiğimizde yani biraz işte önde olmuş, rengi biraz açık olsa daha iyi olmaz mıydı
gibi
şeyler de vardı. Ama şimdi artık bilgisayarın tüm tıp branşlarında olduğu gibi diş hekimliği branşlarında da etkin hale gelmesi böyle bir estetik beklentilerin daha da artmasına neden oldu. Biz ama yine başlangıçta olduğu gibi estetiği hiçbir zaman öne çıkartıp diğerlerinin önüne çıkartıp uygulamamak gerekiyor. Uygulamıyoruz. Yine fonksiyonu, konuşma yeteneğini ve estetiği aynı seviyede tutarak bir arada tedaviler yapıyoruz. Bilgisayar çok katkıda bulundu ve son dönemde gülüş dizaynı konsepti çıktı. Bu bizim yıllardır uyguladığımız tedavilerin son dönemde bilgisayarla, fotoğraflarla, işte hekimin estetik görüşüyle birleştirilerek tedavileri yapması anlamına geliyor. Yani güldüğü zaman, ki gülüş çok önemli, konuştuğu zaman, biz bunu çok yaptık, hastalarımıza tedavi sonunda belli kelimeleri konuşturup yüz ilişkisine, göz ilişkisine, genel ilişkilere bakarak dişleri değerlendiririz. Dudakta dudakla, burunla, gözle bir uyum olması lazım. Ve bu her kişinin kendisine özgü. Yani son dönemde yapılan estetik uygulamalarda da benzer şeyler oluyor. Hep standart, aynı şeylerin yapılması değil. Yani dişler her bireyde kendine özgü özelliklere sahip, karakteristiğe sahip. Gülüş dizaynı ve estetik de bu anlama geliyor.
Peki hocam, bu tedavileri nasıl? Örneğin nasıl hastalar size geliyor? Daha çok hani beğenmedikleri noktalar neler oluyor ve neleri düzeltiyorsunuz?
Çok klasik olarak estetik gereksinim renk, şekil ve konum bozukluklarını içerir. Yani renkleşme vardır. Bunun nedenleri farklı olabilir. Şekil bozuklukları vardır ve konum bozuklukları vardır. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Gelişim döneminde, büyüme ve gelişim döneminde yapılan ortodontik tedaviler. Yani biliyorsunuz dişleri...
Tel takma gibi.
Tel takma deniyor ama artık tel değil.
Kullanılmıyor çok.
Kullanılıyor. Plaklar var, özel teller var, estetik teller var. Onlarla çok rahatsız etmeden kolay tedavilerle çene ve dişlerin ilişkileri doğru hale getirilebiliyor. Ortodontik tedavi. O da bir estetik yaklaşım. Ama bu geçtikten sonra tedavi yapılmamış ya da daha sonra bozulmuş olan dişlerde konum bozuklukları dedik. Onlar dişlerin üzerine yerleştirecek, düzeltme yapılacak dokuları, materyali yerleştirmek için doku kaldırarak ve onların üzerine yeni bir şekil oluşturularak yapılıyor. Ama yine tüm tıbbi tedavilerde olduğu için bizim koruyucu yaklaşmamız lazım. Yani renkleşme ve bozukluk varsa öncelikle doku kaldırmadan bunların düzeltilmesi yoluna gitmemiz lazım. Çok popüler beyazlatma, bleaching deniyor. Aslında beyazlatma ağartmadır. Kişinin kendi dişinin rengini doğal olarak daha açık hale getirmektir. Bunları biz başarıyla yapıyoruz. Bu çok koruyucu bir yaklaşım. herhangi bir doku kaldırmadan bir takım materyallerle ve tekniklerle dişlerin beyazlatılması işlemidir bu.
Hmm. Şimdi süre bazında düşünecek olursak örneğin böyle bir beyazlatma işlemi ne kadar sürer tedavi olarak?
Ya, hekim tarafından yapılan tedavi bir seanstan başlar, gözlemlenerek birkaç seans artırarak belki daha da uzun ama belli aralıklarla ve bilinçli şekilde yapılması lazım. Hı hı. Yani dişlere ve diş çevresi dokulara, diş etine ve çevre dokulara zarar vermeden hekim tarafından uygulanan tedaviler söylediğim gibi bir seansta olabilir. Dişin renkleşmesine ve yapısına bağlı olarak daha da artabilir bu. Hı hı. Ama zor bir işlem değil. Belli bir süre içinde oraya bir materyal uygulaması, jel uygulaması. Bazı durumlarda lazer ya da ışıkla bunun aktivasyonunun artırılması gibi hı hı. tedavi yöntemleri var. Bunlarla daha da kısaltılabilir. Hı hı. O hekimin hastanın renkleşmesine göre vereceği kararla. Olur.
Yaşla yani yaşa göre değişir mi bu süre? Şunun için sordum hani örneğin bir çocuk ve yetişkin anlamında hani çocuklarda da bazen o küçükken kullandıkları demir ilaçlarından kaynaklı dişlerde renklenmeler oluyor. Tamam hani düşüyor gerçi o dişler ama bazı anne babalar tercih etmiyor. Hani herhalde çocuklarda çok fazla bu tür uygulamalara gidilmiyor.
Çok tercih etmiyoruz.
Tercih edilmiyor.
Yani daimi dişlenmeden, dişlenmenin oluşmasından sonra beyazlatma işlemleri daha popüler. Yani çocuklarda mutlaka tedaviler çürükse, bozukluk varsa, çocuğu etkileyecek bozukluklar varsa o tedavilerin yapılması lazım. Yani çok koyu süt dişleri de varsa onun nedeninin belirlenerek tedavisinin yapılması lazım. Ama bu beyazlatma işlemleri genellikle bir kimyasalın uygulanması nedeniyle daha ileri yaşlarda yapılan tedaviler. Hı
hı. Beyazlatma dışında neler var?
Beyazlatma en konservatif yöntem hı hı. ama söylediğim gibi nedenleri farklı. Bir dönem çok kullanılan tetrasiklin grubu antibiyotiklere bağlı. Florun çok kullanılmasına bağlı florozis nedeniyle. Ya da işte dişin genel yapısında bozulmalar nedeniyle olan bozukluklar varsa hı hı. renkleşme bu beyazlatma yöntemleriyle zor çözülüyor. O zaman çok az doku kaldırarak ya da hiç doku kaldırmadan oraya bir takım materyaller ilave ederek tedavi yapıyoruz. Hı hı. Bu öncelikle yine daha kolay ve daha ucuz yöntemi olduğu için dolgu materyalleriyle, estetik dolgu materyalleriyle yapılıyor. Eğer daha ileri durumlarda ve ağız içi ortam, hastanın gıda alışkanlıkları, renkleşmeyi artacak şekilde.
Ya da sigara belki sigara, çok fark ettiriyor.
Sigara hiç kullanmasınlar.
Mümkünse.
Eğer böyle bir şey varsa o zaman daha çok doku kaldırmak gerekiyor. Ya bunların hepsi bizim artık çok başarıyla yaptığımız, hemen hemen tüm laboratuvarlarda bilgisayar yardımıyla yaptığımız, kaldırdığımız dokunun yerine aynı özellikte materyallerle yaptığımız tedavilerle oluyor. Çok estetik, hastanın biraz evvel söylediğim gibi yüz şekline, gülüş şekline, diğer organlarına uygun dişlerin oraya konması artık çok rahat ve çok başarılı, çok kısa sürede yapılabiliyor. Ama tercihimiz yine söylediğim gibi mümkün olduğunca az doku kaldırarak, hatta hiç doku kaldırmadan yapılan tedaviler. Çok ufak kırıklar köşesinde, kenarında ya da biraz daha artan kırıklarda biz dolgu materyalleriyle çok rahatlıkla onları tedavi edebiliyoruz.
Şimdi değerli hocam kırıkları da ben tam soracaktım. Siz benden önce yanıtladınız ama. Şimdi kırıklardan önce şunu sormak istiyorum. Bir dişe bir estetik uygulama yapıldıktan sonra o dişin hani halk arasında işte minesi zedelendi, dişin asıl özelliği bozuldu gibi cümleler geçer. Bu doğru mudur? Gerçekten dişin o asıl tabakasına bir zarar verilir mi bu tür estetik çalışmalarda?
Şimdi beyazlatmada söylediğim gibi bir kimyasal uyguluyoruz. özel jeller, materyaller var. Bunları uyguluyoruz. Bunun belli bir süresi ve miktarı gerekli. O yüzden hekim tarafından uygulanması tercih ediliyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bu bizim muayenehanelerimizde de kliniklerimizde yaptığımız tedaviler, hekim tarafından yapılan tedaviler. Bir de evde yapılanlar var. Çok kulaktan dolma.
İnternetten öğrenme.
İnternetten öğrenme. İşte eczanelerde satılan, marketlerde satılan beyazlatıcı ajanlarla dişlerin beyazlatılması yöntemi öneriliyor. Bu çok doğru değil. Mutlaka hekim tarafından kontrollü.
Evet.
Yani bizim de hem klinikte uyguladığımız derecesine göre, seviyesine göre ve hastaya özel plaklar yapıp onu anlatıp koruyucu bir şekilde evde kullandırdığımız yöntemler var. Bunlar tercih edilmeli. Şimdi eğer kontrolsüz yapılırsa tabii ki mineye de zarar verirsiniz. Hatta mineden altındaki dokular, dentin ve pulpa, sinir dokusuna kadar ulaşan ve hassasiyetlerle ortaya çıkan rahatsızlıklar olabilir. Ama bizim uygulamalarımızda belli bir süre yapıyoruz. Bir hafta sonra ikinci seans için randevu veriyoruz. O bir haftalık sürede eğer herhangi bir şey oluşturmuşsak o geriye dönüyor. Tedavi oluyor.
Beyazlatılan diş sonra tekrar eski haline dönüyor mu? Yani hani bir süre kullandık diyelim, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl süresi var mı?
Kendi dişlerimiz, daha önceki dişlerimizin sağlıklı durumunda nasılsa aynı şekilde korumamız gerekiyor. Yani tabii ki o yüzeyde bir bitirdikten sonra parlatma ve koruma işlemi yapıyoruz. Ama işte içecekler, renk yapan içecekler, kahve,
asit
çay, sigara gibi bunlar yapıyor. Hatta biz seramik uygulamalarını yaptıktan sonra bile bu şekilde çok fazla tüketen hastalarımızda seramik üzerinde bile renkleşmeler oluyor.
Normal bir kupa bardağı, beyaz porselen bir bardağı bile kahveyi sürekli içtiğiniz zaman o porselende bile renk değişimi oluyor ki dişlerde olmama şansı yok.
Çay nasıl porselen üzerinde renkleşme yapıyorsa dişlerde. O yüzden yapılması gereken hem doğal dişlerimizde hem tedavi yapılmış, estetik uygulamalar da yapılmış dişlerimizde çok iyi temizlik ve bakım yapmalıyız. Yani bu ağız sağlığının temel noktası bu. Hijyen ve temizlik. Bu da çok basit. Fırça ve macun. Beyazlatma yaptığımız dişlerde de tedaviden hemen sonra fırça ve macunla bu temizliği sürdürmemiz gerekiyor. Bu alışkanlıklarımı sürdürmemiz gerekiyor.
Yoksa yine yediklerimizden, içtiklerimizden eski haline dönmesi gayet normal. Şimdi kırıklara gelecek olursak onlarda nasıl bir işlem uygulanıyor?
Şimdi kırıklar özellikle çocuk yaşlarda oyun oynarken işte bisikletten düşme, basketbol oynarken çarpma vesaire ya da şişeyle herhangi bir şey içerken bardakla çok rastladığımız şey olduğu için söylüyorum. Arkadaşı yanlışlıkla çarpıp kırma. Bunlar dişin sinirlerine zarar vermediyse çok rahat dolgularla tedavi edilebiliyor. Şimdi artık dolgu materyalleri de çok dirençli ve estetik özellikle. Zaten diş hekimliği, metalsiz diş hekimliğine doğru gidiş var. Artık metalin kullanılmaması ağız içinde tercih edilen bir şey. O yüzden bu materyaller çok sağlıklı, dirençli ve estetik olarak üretiliyor. Ve dolgu materyalleriyle bunlar tedavi edilebiliyor. Kırık dişin sinirine zarar verdiyse o zaman yine kanal tedavileriyle o diş ağzı tutulacak şekilde tedavisi yapılıyor. Sonra yine dolgu materyalleriyle daimi dişler için söylüyorum bunu. Daimi dişler 13-14 yaşında sürmelerini tamamlıyorlar. Ondan sonra artık bu kullanılıyor. Bu dişler kullanılıyor. O dönemde yapılan tedaviler yine çok iyi bakımla sürdürülebilir. Ama dolgu materyalleri eğer bozulmuşsa bir süre sonra bizim onları artık daha dirençli ve renk stabilitesi fazla olan materyallerle tamamlamamız gerekiyor. Bu da kullanılan şu anda seramik. Seramik materyallerle dişin görünen yüzeylerinden doku kaldırarak o bölgeye yapıştırarak lamina deniyor. Lamina veneerler bunlar. Bu uygulamalar eğer gerekiyorsa, çok fazla doku kaldırmak gerekiyorsa o zaman da tamamen kaplandığı dişin kronlar var. Seramik kronlar. Burada dinleyenlerimizin belki akıllarına çok sorulan soru olduğu için akıllarına gelebilir. Bir de zirkonyum denilen bir materyal var. Şu anda çok popüler o da. Zirkonyum. Zirkonyum bir seramik çeşididir. Zirkonya bunun bilimsel adı aslında. dirençli ve estetik bir materyaldir. Ama biz hangi dişte uygulayacaksak, ön bölge olabilir, arka bölge olabilir, hangi dişte uygulayacaksak o materyali tercih ediyoruz. Yani zirkonyum yapıyor musunuz ya da zirkonyum yaptım diye düşünmemeli. Biz hangi diş kayıplarımızda ve bu uygulamalarda hangi materyal uygun?
Onu hekime karar verecek.
Evet. Seramikler bugün en başarılı kullanılan materyaller. Zirkonyum da onların bir parçası.
Değerli hocam, son saniyelerimizdeyiz. Son olarak diş estetiğiyle ilgili neler söylemek istersiniz dinleyicilerimize?
Başta söylediğimi söyleyeyim isterseniz.
Lütfen, buyurun hocam.
Biz tedavilerimizde estetiği mutlaka göz önüne alıyoruz. Doğal, yüze yakışan, güzel gülüşler oluşturan estetik uygulamalar yapıyoruz. Ama bunu hiçbir zaman fonksiyon ve fonasyonun, konuşmanın, özellikle bizim gibi hayatını konuşarak kazanan mesleklere sahip kişilerde konuşma, çiğneme fonksiyonu ve estetiği aynı seviyede götürerek güzel uygulamalar yapıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
değerli hocam
ederim.
Verdiğiniz bilgiler için sevgili dinleyicilerimiz, diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy hocamız bizlerle birlikteydi. Son zamanlarda üzerinde çok durulan ve aslında güzel bir gülüş için herkesin tercih ettiği yöntemlerden biri olan diş estetiğini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yayınımız müzikle sürüyor.
Her kelime yalan, yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.
Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından. Bu dünyadan, dosttan, düşmandan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Gitti gide yüreğime, ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum.
Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Her duygu yıpranmış, her bakış anlamsız. Can bıkmış, usanmış, can çökmüş zamansız.
Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğim zaman sanma ki bir kal diyen çıkar ardından. Sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Git giden yüreğime ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum.
Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum.
Dünyadan, dosttan, düşmandan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün aslında çok önemli ve aslında hem üzüldüğümüz ama bir yandan da yapılan çalışmalarla nispeten huzur bulmaya ihtiyaç duyduğumuz bir konu sanırım konuşacağımız konu. Özellikle yurt dışında yaşayan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için neler yapılabilir? Devlet neler yapıyor? Yerel yönetimler neler yapıyor? Anne babalar neler yapıyor? Bunları konuşalım.
Evet, bu tabii çok önemli bir konu. Yani şöyle düşünmek lazım, aslında insanın olduğu yerde sorun oluyor biliyorsunuz. Ve bazı sorunlar da bulundukları yerle aslında ağırlaşabiliyor bazı önemli sorunlar. Yani insanın sosyal yaşam içerisinde karşılaştığı birçok sorun var malum. Eğitim sorunu var, sosyal güvenlik sorunu var. Fakat yani toplumun sağlıklı gelişebilmesi için çok önemli olan genç kuşakların bir kere mümkün olduğu kadar kötü alışkanlıklardan arınmış olarak iyi ortamlarda, iyi eğitim imkanlarından yararlanarak yetişmeleri. Şimdi biz eğer yurt dışındaki Türklerden, Türk çocuklarından söz edeceksek bulundukları ülkeler itibariyle birbirine benzer sorunlarla karşı karşılar. Bir kere her şeyden önce eğitim sorunları çok önemli. Yani çok sorun odaklı konuşmak istemiyorum ama yani gerçek olan bu ve mümkün olduğu kadar orada mensup oldukları toplumun, Türk toplumunun işte saygın birer mensubu olarak yetişmeleri için çok iyi eğitim görmeleri gerekir. Bununla ilişkili olarak da tabii günlük yaşamdaki işte bir takım alışkanlıklar, bir takım kötü alışkanlıklar, iyi alışkanlıklar bunların üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi önce şu noktaya özellikle işaret etmek istiyorum. Bizim gençlerimiz, bizim yurttaşlarımız aslında gittikleri, yaşadıkları ülkelerde kendileri ile hemen hemen aynı şartlarda olan yerlilerden farklı davranış içerisinde olmuyorlar. Yani işçiler işçiler gibi davranıyor. İşçi çocuklar da işçi çocukları gibi davranıyor. Şimdi toplumun çeşitli katmanları var. Bu katmanların yani aslında yararlandıkları olanaklar çok farklı. Üst katmanlarda daha elverişli ortamlarda yetişiyorlar. Alt katmanlarda öyle değil. Yani işsizlik söz konusu oluyor, eğitimsizlik söz konusu oluyor. Dolayısıyla oradaki sosyal sorunlarda, psikolojik sorunlarda bunlar da aynı mesela örnek vermek gerekirse Almanya'daki işte o katmana ait o kesimle yaşayan Alman çocukları ne yapıyorsa Türk çocukları da benzeri hareketler içerisine giriyorlar. Benzeri davranışlar geliştiriyorlar, sergiliyorlar. Bunu yani aslında objektif bir şekilde söylemek istiyorum. Bu aslında yani Türkler veyahut Almanlar veyahut bilmem işte ne bileyim Yunanlılar şöyledir diye söyleyebileceğimiz bir şey olmadığını ortaya katıyor. Yani olayın bir sosyal boyutu var.
Tabii.
İnsani boyutu var ve de sosyal boyutu var. Dolayısıyla sorumlu olan kurumlar, özellikle devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ve de aileler bu konuların, bu tür sorunların üzerine gitmek durumundalar. Yıllar evvel, bundan 20 seneden fazla oldu, Hamburg'da çalışma ateşesiydim. Hamburg Başkonsolosluğu çalışma ateşesiydim. Orada bir gençlik cezaevi vardı. O gençlik cezaevinde de maalesef çok sayıda Türk genci vardı. Bu gençleri ziyaret giderdik biz yani görev gereği. Hı hı. Onların bir takım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdık. İşte yönetimle olan ilişkilerini düzenlemeye, zaman zaman hatta arabuluculuk yapmaya falan. Çünkü cezaevi ortamında da bir takım sıkıntılar yaşanıyor yani bu gerçek. Bizim asli görevlerimizden biriydi çalışma ateşesi olarak. Ve tabii çok üzücü bir şekilde biz bu gençlerimizin pek çoğuyla Türkçe konuşamazdık. Yani Almanca anlaşabilirdik ancak. Çünkü aileleri gereken ilgiyi göstermemiş, Türkçe eğitim görmemiş, Türkçeyi öğrenememiş. Öğrense bile veya yarım yamalak yani böyle kırık dökük bir Türkçeyle işte çoğu ergenlik çağını geçmiş. Ve maalesef işte uyuşturucuyla da tanışmışlar. Doğru düz eğitim görmeyince o ortamın içerisinde uyuşturucuyla tanışmamaları mümkün değil. Hatta
Orada Kiel'de, o bölgede, yani kuzey şeyde, Şilezvik-Holstein eyaletinde Kiel'de yaşayan bir yazarımız, bir Türk yazar. Çok önemli birkaç, yani bunların durumlarını anlatan kitaplar yazdı. Yazdığı kitaplarda, yani okudukça aslında durumun vahametini anladık. Biz de o kadarını belki bilmiyoruz yani. Aslında kamuoyu da çok bilmez. Bunların nasıl, yani birdenbire o aile ortamından çıkıp birer serseri mayın gibi toplumda ne tarafa gideceğini bilmemeleri. Ondan sonra tabii bu arada mutlaka ve mutlaka uyuşturucuyla tanışmaları ve akla gelebilecek diğer suç, işte ne bileyim, olaylarına karışmaları maalesef kaçınılmaz hale gelmiş. Şimdi bu kanayan bir yara, bir toplumsal bir yara. Yani sadece Türkiye ve Türk toplumunu ilgilendiren bir yara değil. Dediğim gibi tabii başlangıçta o katmanı ilgilendiren bir yara yani. Çünkü aynı şekilde işte diyelim ki Alman gençleri de var. Onlar da o şekilde o davranışların içine giriyorlar.
Aslında katmansal bir şey bile değil değerli hocam. Hani üst katmanlar diye bakıyorsunuz ama hani çok maddi durumu iyi ailelerin çocukları da.
Onlardan da olabiliyor ama diğerleri daha bir kırılgan. Yani o alt seviyede olanlar diyelim. Bir kere iş bulamıyor, iyi eğitim olmadığı için yeterli gelir yok. Yeterli gelir
biraz
olmayınca...
Biraz isyan oluyor galiba.
Biraz isyan var, biraz çaresizlik var. ve tabii büyük bir moralsizlik var yani. Onu da düşünmek lazım. Yani gelecek hakkında bir perspektif, bir düşüncesi, bir umudu kalmayan insanlar bunlar.
Kültür çatışması da üstüne ekleniyor.
Ha, bir de üstüne kültür çatışması, toplumda itelenme, kakalanma falan. Dolayısıyla durumları daha da kırılgan. Şimdi tabii bunlarla çok uğraşmak, çok ilgilenmek lazım ve bir takım master planlarla belki şey etmek lazım. Şimdi bizim tabii başka bir ülkede Türk devlet kurumlarının bu tür çalışmalar yapmaları çok kolay değil esas itibariyle. Fakat hiç yapmamaları gerektiğinde, yani gerekmediğinde söylemek lazım. Yani yapmamız lazım. Mutlaka çalışmalar yapmamız lazım. Bizim de kurumlarımız, bizim de o imkanlarımız yok değil, var. Fakat esas mesele o ülkelerin kurumlarındır. Onların vazifeleridir. Ama aynı zamanda da ailelerin. Tabii aileleri çok iyi aydınlatmak lazım. Yani çocukların ellerinden kaçmalarını önlemek için aydınlatmak lazım. Şimdi yaşadıkları ülkelerde iyi alışkanlıklar edinmeleri de mümkün. Yani spor yapmaları mümkün, değil mi?
Tabii.
Okumaya önem vermeleri mümkün. Dolayısıyla meslek öğrenmeleri ve dolayısıyla gelecekteki işte yaşamlarını şimdiden düzenlemeye başlamaları falan mümkün. O morali, o düşünceyi, o vizyonu onlara vermek lazım. Bu kolay tabii değil yani. Şimdi söylüyorum ben ama bunu böyle yapmaya gelince işler biraz zorlaşıyor, çetrefilleşiyor. Fakat ben inanıyorum ki bizim insanımızda böyle bir iyi bir damar var, biliyor musunuz? Alır yani. Şey yaparsanız, ona
sevgiyle,
yol gösterirseniz
sevgiyle.
Tabii. Yani kesinlikle bu konuda çok da iyi örneklerle de karşılaştık zamanında. Fakat açık oldukları, yani birçok tehlikeye açık olduklarını unutmamak lazım. Bu benim söylediğim, şimdi bu uyuşturucuydu, suçtu falan filan. Aynı zamanda da işte Türkiye karşıtı bir takım akımlar var. O akımlara da yani açıklar. Onlar da onları etkisi altına almaya çalışıyor. Dolayısıyla işimiz zor ve büyük. Bunu oturup yani bir master planla falan iyi bir şekilde sokmak lazım. Tabii işte kolay olmamasının sebeplerinden biri de bu ülkelerin, yani bizim vatandaşlarımızın içinde yaşadığı ülkelerin yöneticileri, kurumları bu tür işbirliklerine pek açık değiller. Şimdiye kadar görülen budur. Yani açıkmış gibi görünürler ama hani Türk kurumlarıyla birlikte bu işleri yapalım deyince bu bizim iç işimiz falan derler. Çekinirler, girmek istemezler. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerimize çok iş düşüyor.
Derneklerimize.
Yani mümkün olduğu kadar siyasi işlerle uğraşmaktansa en azından bu tür sosyal konulara eğilmelerinde çok büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. Yani ben dediğim gibi hiç yılmadan bu konuda çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Hiç yılmadan ama. Yani ve tekrar edeyim, mutlaka bir iyi altyapıyla yaklaşmak lazım. Bizim uzmanlarımız var. Bu uzmanları seferber etmek lazım. Belli projeler çerçevesinde mümkün olduğu kadar kabul eden ülkelerin kurumlarıyla da işbirlikleri yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü el değmemiş konulardan biridir şimdiye kadar.
Aslında bu kadar önemli olup da hani bu kadar herkesi içine alıp da nasıl el değmemiş bir konu haline
yani
de durmaya devam eder?
De şöyle söyleyeyim yani bir sistematiği yoktur. Hmm. Yani bugüne kadar yapılan bir şey yani sistematik bir şey yapılmamış. Münferit olaylar olmuştur yani. Bir takım çalışmalar olmuştur ama bunu kafi gelmediğini söylemek lazım.
Ayrım hiç olmaz değil mi? Hani Alman çocuklarına biz hep Almanya'dan örnek verdiğim için aynı
cümleyi birlikte yaparsınız yani ne olacak?
O
daha
çocukları
güzel.
Yapıp tabii. Öbürüne yapmamak gibi bir hayır, şey
hayır,
olmaz.
Hayır canım niye? Hatta birleştirici olmanın da bir örneğini verirsiniz evet, yani evet. Böyle bir çalışma yapılacak olursa. Bunlar çeşitli projelerle çok büyük masraflar getirecek projeler de değildir esasında biliyor musunuz? Yani niyetlenilirse eğer bir irade meselesi bu. Böyle bir irade oluşursa buna karşı gelmek de aslında kabul edilebilir bir şey değil. Gayri ahlaki bir şey olması lazım yani o ülkeler açısından da evet. Söylüyorum. Belki çünkü önce... onların da geleceği ona bağlı. Tabii, yani tabii. Bu insanlar orada yaşayacaklar, büyüyecekler. O ülkelerin vatandaşı haline geliyorlar zaman içerisinde veya oldular şimdiden. Ama bizimle işbirliği yapılması, bizim kurumlarımızla işbirliği yapılması, birlikte pek çok şeyin gerçekleşebileceğine de inanmaları gerekir diye düşünüyorum.
Evet hocam o konuda çok haklısınız. Sonuçta o gençler gerçekten bundan yıllar sonra evet. O ülkeye hizmet etmeye devam edecekler. Ve tabii, kendilerine tabii, hizmet tabii, edecek tabii, gençleri tabii, tabii, kendilerini tabii. Yetiştirmelerinden de daha güzel bir şey olamaz.
Pek tabii çok haklısınız. Ama işte maalesef önemli sorunlardan biri olarak devam ediyor.
Evet değerli hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız müzikle sürüyor.
Yazdım adını bülbül duysa kıskanır yar aşkından divaneyim kim görse mecnun sanır güle yazdım adını bülbül duysa kıskanır yar aşkından divaneyim kim görse mecnun sanır yar beni güllere yaz yaz beni gönlüne yaz al ömrümü al canım al senin yar beni güllere yaz, yaz beni gönlüne yaz. Al ömrümü, al canım, al senin ömrüne yaz. Yâre ömrün vermezsen aşka ermen zor dedi. Güle sordum adını, gün açılsın gör dedi. Yâre ömrün vermezsen aşka ermen zor dedi. Yar beni güllere yaz, yaz beni gönlüne yaz. Al ömrümü al canım, al senin ömrüne yaz. Yaz beni güllere yaz, yaz beni gönlüne yaz. Al ömrümü al canım, al senin ömrüne. Beni güllere yaz, yaz beni gönlüne yaz. Al ömrümü, al canım, al senin ömrüne yaz. Yar beni güllere yaz, yaz beni gönlüne yaz. Al ömrümü,
Yaşayan Türküler.
Mirin köprüsü dardır geçilmez. Batı Trakya'ya özgü, savaş ve çetecilik yıllarına ait bir türkü. Dede Ağaç Gümülcine yolu üzerinde bulunan kadim Miri, İskender'den bu yana gelen ünlü bir kent. Osmanlı Türk camiasınca Mekri diye anılan bu yerleşim bölgesi, Hisar Ali ve demir zırhlı koruyucularıyla Rumeli fütühatı sırasında Evronos Gazi önünde Fethi Mübin'e boyun eğmiş, İslamlaşmış ve yüzyıllarca ticari değerini korumuştur. Dede Ağaç şehri ki, dede ve ağaç sözcüklerinin terkibiyle yani halk indinde söylene gelen efsanesine bakılırsa, tasavvuf ehli bir dedenin bir ağaç altında barınması ve onun ölümüyle mezarı etrafında gelişen bir yöre olduğu ileri sürülmektedir. Uzun yıllar Miri, bugünün liman kenti Dede Ağaç'tan çok gelişmiş ve üstün bir yerleşim bölgesiydi. Günümüzde zeytinciliğiyle ün salmış Miri nahiyesi, Dede Ağaç'a bağlı olup 1912-1913 Balkan Savaşı yıllarında zor günler geçirmiş, halkı civar dağlara ve en çok da tarihi eserlerin yoğun olduğu Güvendik bölgesine kaçmak zorunda kalmış. Mira halkı arasında sevilen ve sayılan Havvanina adlı bir ebe kadın tarafından o günlerde sürekli olarak bir metanet ve direnme duygusuyla söylene gelen bu türkünün daha eski zamanlara dayandığı olasıdır. 93 Harbi veya 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında ve bilhassa 1890 yıllarında Rumeli'nin bu bölgesinde egemenlik savaşı veren Bulgar çetecilerdir. Sultan II. Abdülhamit döneminde girdikleri yerleşim bölgelerinin zenginliklerini yağmalamayı adet edinen Bulgar komiteciler yıllarca Trakya'yı kana boğmuşlardır. İleri sürülen savlara göre İşte bu zor günlerin tesellisi olan bu türküde sözü geçen dar köprü, bugün Kemer Çeşmesi ile halen Mir'in bir tarihi süsü olma özelliğini korumaktadır. İşte 1912-1913 yıllarında Havva Nine'nin söylediği bu türkü, toplumumuzun tarih içerisindeki olaylar karşısındaki direncini simgeleyen ezgilerden biri olduğu için daha nice Havva kadınlar söyleyecektir. Mir'in köprüsü dardır geçilmez. Soğuktur suları, bir tas içilmez. Aman be annem babam, dayanamayacağım. Ben bu Mir'in balkanında duramayacağım. Mir'in evleri sazdan samandan. Korkumuz yoktur bizim düşmandan. Aman be annem babam, dayanamayacağım. Ben bu Mir'in balkanında duramayacağım. Mir'i de her mevsim bahardan farksız. Düşmanları kovarız biz bu diyardan. Aman be annem babam, dayanamayacağım. Ben bu Mir'in balkanında duramayacağım.
Dardır geçilmez, birinin köprüsü dardır geçilmez. Soğuktur suları, bir tas içilmez. Soğuktur suları, bir tas içilmez. Aman bre annem babam, dayanamayacağım. Ben bu birinin balkanında duramayacağım.
Aman be annem babam, dayanamayacağım. Ben bu birinin balkanında
bahardan. Birinde her mevsim farksız bahardan. Düşmanları kovar biz bu diyardan. Düşmanları kovar biz bu diyardan. Aman bre annem babam, dayanamayacağım. Ben bu birinin balkanında duramayacağım.
Aman be annem babam, dayanamayacağım. Ben bu birinin balkanında
Yaşayan Türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Müzik